Amerika'nın Sesinde Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Hasan Ünal'la birlikteyiz. Sayın Ünal, Amerika'nın Sesine katkınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sayın Ünal, öncelikle şöyle başlayalım isterseniz. Türkiye'nin dış politikası yaşadığı darbe girişiminin ardından hangi yönde genişliyor, değişiyor? Bir değişim var mı? Çerçevesi farklılaşıyor mu? Dış politikayı bir genel hatlarıyla değerlendirebilir misiniz?
Evet, şimdi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk dış politikasında gözlemlenen belirgin çizgiler var artık. Mesela bunlardan bir tanesi Rusya'yla ciddi bir yakınlaşma içinde. Denilebilir ki efendim Türk-Rus ilişkileri zaten iyiydi. Ve Türk-Rus ilişkileri hatta o kadar iyiydi ki Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Suriye krizine rağmen Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler gayet iyi götürülebilmişti her iki ülke tarafından ve Suriye krizindeki farklı tutum ve tavırlar iki ülkenin ciddi bir krize sürüklenmesine sebebiyet vermemişti. Ama işte bu Rusya uçağının düşürülmesinden sonra tabii çok büyük bir kriz yaşandı. Dolayısıyla o geçici bir durumdu denilebilir ve yani Türkiye ile Rusya'nın arasındaki ilişkiler zaten iyiydi. Doğru. Şimdi bu zaten iyiydi bölümünü şöyle açmak lazım. Aslında Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler bilhassa ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere fevkalade iyiydi. Bu zaten iki bölge ülkesinin ihtiyaçlarından kaynaklanıyor. Buna bir boyut daha eklemek lazım belki. Çoğunlukla fark edilemeyen bir boyut. O da insan ilişkileri boyutu. Ve aşağı yukarı 20 küsur yılda şunu gördük ki Türk insanıyla Ruslar ya da Rusya Federasyonu vatandaşları genel olarak çok iyi anlaşıyorlar. Yani bazı tespitlere göre 100 bini aşkın karışık evlilikler var. Bunlar gerçek evlilikler. Birer, ikişer, üçer çocukla devam ediyor. Yani ve gerek Rusların Türkiye'ye gelme isteğinde, gerek Türklerin Rusya'ya gitme isteğinde bayağı bir olağanüstülük görülüyor. Mesela Rusya'dan gelen turist sayısı vesairesi, tamam bu bir yandan ticari bir mesele ama bir yandan da yani bir şekilde Ruslar Türkiye'yi genel hatlarıyla seviyorlar. Yani insanlar, insani ilişkilerde de böyle bir ivme var. Mesela biz aşağı yukarı 1952'den bu yana Batılılarla aynı blokun içindeyiz. Ama hiçbir zaman Batılılarla bu kadar sayıda evlilik, bu kadar insani ilişkilerde çok iyi anlaşıyoruz düzeyi oluşmadı. Yani etrafınızdakilere siz de bakın. Hani kalıcı evliliklerin sayısı 3-5 tanedir. Yani bu da bence önemli bir tarafı. Ama esas meselenin özüne girecek olursak o da şu. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin özellikle son yıllarda artarak ve kapsamı genişleyerek ilerlemesinin bir başka sebebi var. Bu da yapısal bir konu. O da şu. Aslında Türkiye ile Rusya ya da Sovyetler Birliği Soğuk Savaş'ın en zor günlerinde de çok iyi işbirliği yapmayı becerebilmiş ülkelerdi. Bunlar çoğu zaman bilinmez ama özellikle Küba krizi ve 1964'teki Johnson mektubunun ardından Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bir dış politika değerlendirmesi yaparak Sovyetler Birliği ile ilişkilerini olabildiğince düzeltmeye başlamıştı. Ve bu düzeltme harekatı 1965'te hızla başladı. Ve 1965'ten 1980 yılına kadar yani 15 yıllık bir dönemde Türkiye Sovyetler Birliği'nden toplamda 3. Dünya ülkelerinin tümünde en fazla ekonomik ve ticari yardım alan ülke konumuna gelmişti. O kadar kapsamlı olmuştu. Şimdi bu da şunu gösteriyor. Soğuk savaş günlerinde bile işbirliği yapabiliyorsunuz Rusya ile ekonomik ve ticari olarak. O zaman şu soruyu da sorabilirsiniz. Burada o zaman çok orijinal bir taraf yok. Yani şimdi ya da şu uçak krizini bir tarafa bırakırsanız 7 aylık bölümü. Demek ki Türkiye ile Rusya ekonomik ve ticari olarak zaten çok kapsamlı işbirliği yapabiliyor. Evet. Peki şu anda ne değişiyor o zaman? Şu anda şu değişiyor. Soğuk savaş döneminde bir yandan işbirliği yapılıyordu ama bir yandan da Sovyetler Birliği'nin Türkiye'nin güvenliğine yönelik oluşturduğu tehdit aynen yerinde duruyordu. Yani siz neticede bir NATO üyesisiniz, NATO müttefikisiniz, Sovyetler Birliği ile NATO müttefikleri arasındaki tehdit algılama sorunu aynen devam ediyordu ilişkilerdeki bu düzelmelere rağmen. Şimdi ise şunu görüyoruz. Evet, Rusya'nın askeri kabiliyetleri çok geniş, çok kapsamlı. Ama Rusya Federasyonu'nun Türkiye'ye bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu şu anda iddia etmek çok zor. Bu çok önemli bir değişim. Yani ne Rusya'nın Türkiye'ye bir tehdit oluşturduğunu düşünmek mümkün, ne de Batılılar yoluyla Türkiye'nin Rusya'nın güvenliğine bir tehdit oluşturduğunu düşünmek mümkün. Yani tehdit algısı büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda. NATO'nun hala tehdit algılamasında Rusya birinci öncelikli tehdit olabilir. Fakat öyle bir durumdayız ki şu anda sanki biz NATO'nun bu birinci öncelikli tehdit algılamasında algılamasındaki unsurlardan biri değiliz. Yani biz artık Türkiye olarak kendi başımıza bu tehdit algılamasını yapabilir bir ülkeyiz. Bir başka şey değişen, mesela 1960'lı yıllarda, 70'lerde biz Rusya, Sovyetler Birliği ile bütün ekonomik ve ticari ilişkiler oluşturmamıza rağmen Türkiye'nin nüfusu 30 milyonlardaydı. Sovyetler Birliği'nin nüfusu da 230-240 milyonlardaydı. Şimdi Sovyetler Birliği'nin dağılması, bugünkü Rusya'ya dönüşmesi, bu arada Türkiye'nin 70'lerden 80 milyonlara gelmesi, Rusya'nın 130-140 milyonlar civarında olması, bunlar da bir dengeleme unsuru yaratıyor arada. Bir de bugünkü Rusya blokunun içine bakarsanız işte çok kardeş ülkelerin yer aldığını da görüyorsunuz. Kazakistan, Azerbaycan diye adını saymaya başladığımız Türkiye Cumhuriyetler, Rusya Federasyonu'nun içindeki özerk cumhuriyetler başta Tataristan ve diğerleri olmak üzere, bunlar da Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin düzgün olmasını, iyi gitmesini arzu ediyorlar. İyi giden Türk-Rus ilişkilerinin içinde onlar da rahat ediyorlar. Nitekim son uçak krizinin çözümlenmesinde en büyük rolü tek başına Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in oynamış olması tesadüf değil. Yani burada yapısal değişiklikler söz konusu Türkiye ile Rusya ilişkilerini yönlendiren unsurlar bakımından. Bir başka olgu da benim görebildiğim en önemlisi, biz Soğuk Savaş'ın sonuna ermesinden bu yana yaşadığımız dış politika problemlerini tek tek ele alın. Her birini Batı blokuyla yaşıyoruz. Yani mesela PKK ve bununla bağlantılı Kürdistan oluşturma çabaları. Yani biz bunlarla ilgili olarak karşımızda muhatap ya demokrasi savunduğu için Avrupa Birliği ve Amerika'yı buluyoruz, ya buna benzer gerekçelerle Amerika ve müttefiklerini buluyoruz, ya Amerika ve müttefikleri Irak'ı işgal ettiği için orada oluşan sorunlardan dolayı karşımızda bunları buluyoruz vesaire vesaire. Veya bizim topraklarımız dışında Kürdistan oluşturma projelerinin tümünde karşımızda Amerika ve müttefikleri var, başta Amerika olmak üzere. Bir başka sorun düşünelim, Türk dış politikasını mesela sürekli gündeminde kalan Kıbrıs. Kıbrıs'ı biz Rumlarla ya da Yunanistan'la konuşmuyoruz aynı masada. Karşımızda hep Amerika var. Amerika'nın başkan yardımcıları, Amerika'nın Kıbrıs özel koordinatörleri, Amerika'nın dışişleri bakanları. Türkiye'ye her geldiklerinde veya her Türk yetkili Dışişleri Bakanı'ndan Türk Başbakanı'na veya Cumhurbaşkanı'na kadar Amerika'ya gittiğinde önüne konulan konulardan bir tanesi de bu.
Ya da Türkiye'ye karşı olmasına rağmen AB üyesi yapılması Güney Kıbrıs.
Aynen. Şimdi bunların hepsi aslında yan yana getirilirse eski tabirle çok rahatlıkla hasmane tavırlar denilebilecek. Yani hostile approaches, yani hostile attitudes denilebilecek konular. Şimdi Ege konularını konuşuyorsunuz mesela, konuşmanız lazım. Karşınızda yine Avrupa Birliği var. Bakıyorsunuz konunun bir kenarından Yunanistan lehine mutlaka Amerika tutuyor. Ve her defasında bize denilen şu, Ya siz büyük ülkesiniz işte biraz cömert davranın falan. İyi biz büyük ülkeyiz cömert cömert davranın ama biz Osmanlı'da değiliz yani her parçamız bir tarafa dağılsın gitsin. Yani herkese bir şey vererek tatmin edemeyiz. Bir defa ortada bir sorun varsa bu sorun mutlaka bir rahmetli Denktaş'ın tabiriyle alver zihniyetiyle ele alınmak zorundadır. Yani Kıbrıs'ta bir alver olmazsa, Ege'de bilmem Türkiye'nin çıkarlarını koruyan yeni bir düzenleme olmazsa veya bir başka sorun mesela son yıllarda Türk dış politikasını sürekli şurada veya burada rahatsız eden ama en azından meşgul eden Ermeni sorunu. Her defasında karşımızda Amerika var, Amerikan başkanı var, Amerikan kongresine getirilen ya bir karar tasarısı var ya oradan geçmek üzere olan son dakikada bilmem bir Ali Cengiz oyununa giden bir şey var. Ama her defasında şu var ki yani bizim müttefikimiz olması gereken ülkeler müttefikimiz gibi değiller. Aramızda büyük bir güven bunalımı oluştu. Ve bu yıllardır ciddi bir aşınmaya sebep oldu. Batılı ülkelerle. Ama mesela Rusya ile bakın. Aramızda Rusya ile ne bir Kürdistan projesi var. Ne bir PKK sorunu var. Zaman zaman bazı Rus insanlarla veya tiplerle PKK arasında bir bağlantı olduğuna dair şeyler çıksa da ama bunlar çok sınırlı şeyler. Ne Ruslar karşımıza dikilip ya siz işte bu Kürt meselesini nasıl çözeceksiniz kardeşim dedikleri var. Anlatabildim mi? Ne Kıbrıs meselesini niye çözmüyorsunuz diye başımıza bela olmaları ya da başımıza ekşimeleri var. Yahut Ege meselesinde siz niye Yunanların dediğini kabul etmiyorsunuz demeleri söz konusu. Yahut niye Ermeni meselesinde Ermenistan'ı ve bilmem şey diaspora Ermenilerini tatmin edecek şu çözümden ya da bu çözümden yanasınız dedikleri var. Yani Rusya ile bir güven oluşuyor aramızda son 20 küsur yıldır. Batı dünyasıyla da giderek azalan bir güven ilişkisi ve bu bütün bunlar 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren de tam bir güven bunalımına yol açmış durumda. Yani Rusya ile bizim ilişkilerimizin bir şekilde yeniden formatlanması ve sadece ticari ve ekonomik alanlarla sınırlı kalmayıp çok stratejik ilişkilere doğru gitmekte olması bence kaçınılmaz bir durum. Bu engellenemez bir şey. Ayrıca ticari ve ekonomik dediğiniz şeylerin de bir yani çok sıradan ticari ve ekonomik ilişkiler vardır. Bir de o ilişkilerin de stratejik ilişki haline dönüşmesi vardır. Mesela Türk akımı örneğinde olduğu gibi. Yani şimdi Rusya'nın Avrupa'ya giden gazının büyük bir bölümü Türk akımı üzerinden Türkiye'den verilecekse bu çok önemli bir şeydir. Yani o zaman iş sadece bir ticari ilişki olmaktan, ekonomik bir işbirliği projesi olmaktan da çıkıyor. Rusya bütün gazının Türkiye üzerinden gönderilmesini bize bağladığına göre demek ki güveniyor.
Yani vanaların başına bizi
bizi
oturtmuş.
oturtuyor. Yani mesela Ukrayna'yı bypass edebilmek için ve Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin de kalıcı bir şekilde güven ilişkisi içine dönüşebilmesi için bunu yapmış oluyor. Şimdi ben mesela bir sonraki aşamada neler bekliyorum ki benim bu beklentilerim yavaş yavaş haberlere çıkmaya başladı. Mesela Türkiye ile Rusya arasında ortak silah yapımı yani savunma işbirliği anlaşmaları bekliyorum. Bunun alanı da çok rahat. Çünkü niye? Bir başka sorunlu alanda Batılı müttefiklerimizle buydu. Mesela Amerika'dan bir silah sistemi alıyorsunuz. Ve bunun teknolojisinin tümünü size vermemekte ısrar ediyor. Yani o zaman yani diyorsunuz ki peki ne olacak yani bu? Yani şimdi ama mesela Ruslarla bunların tamamı yapılabilir durumda. Örneğin füze savunma sistemleri. Yani çok rahatlıkla Amerika'nın Patriot sistemi yerine ki Amerikalılar zaten bunun teknolojisini de vermiyor. Benim kanaatim Rus silahları Amerikan silahlarından da üstün. Zaten hafif silahlarda Rusların tam bir üstünlüğü var. Bunu herkes kabul ediyor bu alanın uzmanları. Ama diğer silahlarda da Rusların üstün olduğu alanlar var. Bunlardan bir tanesi de bu füze savunma sistemleri. Öyle anlaşılıyor ki mesela Suriye'de Esad'ı ayakta tutan en önemli şeylerden bir tanesi de bu füze savunma sistemleri olması. Çünkü Esad'a karşı bir hava harekatı düşünen herhangi bir Batılı veya başka bir ülke çok ciddi kayıplar verme ihtimalini göz önüne almak zorunda kalıyor böyle bir şeyi masaya yatırdığında. Şimdi mesela çok rahatlıkla S300 modelleri, hatta belki S400'lerin modelleri üzerinden Türkiye ile Rusya arasında bir savunma işbirliği anlaşması yapılabilir. Bu biliyorsunuz. Daha önce Çin'le yapılmıştı ama o iptal edilmişti. Kendi kaynaklarımızla yapacağız, yeniden düşüneceğiz denilmişti. Benim anladığım kadarıyla İstanbul'daki bu enerji zirvesinde Putin'le Erdoğan arasındaki görüşmelerde bu konuda gündeme gelmiş. Çünkü en azından basına çıktığı kadarıyla, eğer bütünüyle asparagas değilse haber. Ama bir altyapısı olduğu kesin bunların. Örneğin bu alanlar genişleyebilir. Benim kanaatim genişleyecektir de.
Peki hocam, tam bu noktada o zaman bir süredir hep konuşulan, yine dış politikada Türkiye açısından bir eksen kayması mıdır bu? Ki sizin anlatımınız itibariyle bir eksen kayması varsa da bunun belli bir oranda, büyükçe oranında günahı da Batı ülkelerinin mi demeliyiz? Yani nasıl
Hatta
görüyorsunuz bunu?
tümüyle, tümüyle, tümüyle Amerikalıların yanlış planlaması. Ben Amerika'nın genel olarak dış politikada hata yapma şampiyonluğunu hiç kimseye bırakmadığı kanaatindeyim. Yani Amerika niye hata yapar? Hele bizim bölgemizde, Orta Doğu'da, bunu sorgulamak ayrı bir tartışmadır. Ama yani İran Şahı'nın devrilmesinden bilmem Kaddafi'nin öldürülmesine kadar giden süreç, bilmem Arap Baharı sürecinin yönetilememesinden bilmem neye kadar, bir defa Amerikan politikalarına güven yoktur bölgede. Mesela Amerika'nın sonradan Türkiye'ye de gelen büyükelçisi Mısır'da görevliyken Mübarek için Washington'da onun açamayacağı kapı yoktur diyordu. Aynı Mübarek'in devrilmesine o zamanki Amerikan yönetimi alkış tuttu. Yani eğer lider kendi ülkesinde toplumsal bir talebi üzerine gidecekse de bunun Amerika tarafından daha bir dengeli olarak ortaya konulmasında fayda vardır. Aksi takdirde mesela hiçbir güven ilişkisi kalmıyor. Mesela Türkiye'deki seçmene baktığımızda, şimdi Amerikalılar Türkiye'de diyorlar ki Amerikan karşıtlığı çok yüksek boyutlarda. Niye böyle oluyor? Sebebi çok açık. Mesela şimdiki hükümete başta Amerikalılar özellikle de bizim istediğimiz Kürdistan projelerine karşı çıkmayacak diyerek o kadar aşırı destek verdiler ki. Mesela Türkiye'de işte Batı yanlısı bir hayat tarzından yana olan, işte Batı'yı, Amerika'yı genel olarak kendisine örnek diye gören bütün kesimlerin laiklik kaygılarını Türkiye'deki bir Amerikan büyükelçisi kakafoni diye adlandırdı. Ve sonuçta ne oldu? O seçmenin Batı'ya olan inancını, güvenini tümüyle sıfırladılar. İslamcı seçmen zaten yapısal olarak Batı'ya ve Amerika'ya düşmandır, karşıdır. Hatta onunki karşıtlık değil, kızgınlık değil, düşmanlık derecesindedir. Geriye merkez sağ seçmen kaldı. Bunun da önemli bir bölümü Amerika'nın Irak'ta ve Suriye'de yaptıklarıyla Amerika'ya karşı bir tavır sergileyince şu anda işte %85'lerle 95'ler arasında dönen bir Amerikan karşıtlığı görüyorsunuz. Bunun temel sebebi Amerika'nın kendi politikaları. Bir de bilinçsizce dile getirilen bir takım açıklamalar. Böyle Türk toplumunda o şekilde ifade edildiğinde mutlaka karşıtlık yaratacak bir takım açıklamalar. Mesela Rusya'dan duymuyoruz bunları. Düşünün, mesela 7 aylık uçak krizi sırasında bile Rus yetkililer Türk halkının nasıl diyeyim, duygularında incitici bir takım şeyler yaratacak hiçbir şey söylememeye özen gösterdiler. En kızdıkları yerde bile kızgınlıklarını hükümetin politikalarına yönlendirdiler. Amerika'da böyle bir şey yok. Yani langır lungur konuşabiliyorlar. Ve dolayısıyla öyle bir noktaya geldik ki şimdi biz, yani Türkiye ile Rusya arasındaki bu ilişkilerin derinleşerek devam etmesi kaçınılmaz görünüyor. Ha, Amerika eğer işi iyi yönetebilirse bundan sonra, ki çok zayıf bir ihtimal bence. Çünkü niye? Temel bir takım amaçlarından vazgeçmesi lazım. Mesela Orta Doğu'da Kürt devleti oluşturma projelerinin tümünden vazgeçmesi lazım. Çünkü 2015 yılı Temmuz'undan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya karşı ülke içinde çok kapsamlı bir askeri harekat başlatmış durumda ve bunu başarıyla da sürdürüyor. Suriye'deki PYD yapılanmasına karşı da tam bir tavır oluşturmuş durumda. Bu konuda da Rusya'dan destek alıyor PYD konusunda. Barzani'nin devletleşmesi konusunda Türkiye ile Amerika arasında farklı görüşler olabilir. Çünkü Türkiye'nin oradaki politikası da çok açık ve net değil. Ama genel olarak şu var ki PKK ile mücadele konusunda Türkiye kararlı bir tavır sergiliyor ve hükümet de bütün politikalarını değiştirmiş durumda. Yanlışlarından geri adımlar atmış durumda. Bunun Amerikan tarafından görülüp mutlaka buna göre yeni bir politika dizayn edilmesi lazım. Ben bunu Amerika'nın yapacağını zannetmiyorum. Yani mesela PYD konusunda Amerika'nın tümüyle bunları yüzüstü bırakan ve işte bilmem Fırat'ın doğusuydu, Afrin'de bilmem ne. Ben sizi desteklemiyorum kardeşim. Türkiye ve Suriye gelir sizi ezer. Ben de göz yumarım. Çünkü benim esas müttefikim Türkiye'dir diyebilecek noktaya geleceğini zannetmiyorum. Buna gelinmediği sürece de Türkiye bu taraftan bastıracaktır. Amerika hep ikircikli bir tavır sergileyecektir. Ve tam olarak neye hizmet ettiği belli olmayan bir politika olacaktır bu. Ve Türk-Amerikan ilişkilerindeki bu kanayan yara sürecektir diye düşünüyorum.
Tam da bu noktada hocam, Suriye'deki sahaya gelmeden önce bir minik soru. Şimdi Amerika'da seçim gündemde, çok da az kaldı, saatler geriye doğru işliyor. Son anketlere göre Hillary Clinton'ın başkan olması bekleniyor, eğer sandıkta bir sürpriz olmazsa. Clinton yönetimiyle birlikte Amerikan politikasında bir değişiklik ihtimali var mı Türkiye özelinde?
Hillary Clinton'ın açıklamaları çerçevesinde bunu söyleyecek olursak evet var ve çok tehlikeli bir değişiklik. Çünkü Clinton bu Trump'la birlikte çıktığı televizyon programlarının en az birinde, birden fazlasında Orta Doğu'daki Amerikan politikaları hakkında ne yaparsınız, ne getirirsiniz, ne değişiklik yaparsınız sorusuna Kürtleri silahlandırırım diye cevap verdi. Hatta Türk Dışişleri Bakanlığı'nda bunu protesto eden bir açıklaması var. Şimdi siz Kürtleri silahlandırırım ne demek? Yani ben PKK'ya silah veririm, PYD'ye silah veririm demek. Çünkü Kürt diye karşısındaki gördüğü insan bu. Türkiye'nin Kürt kökenli milyonlarca sorunsuz yaşayan insanlarını görmüyor. Şimdi o zaman çok ciddi bir sorunla karşı karşıya geleceğiz. Yani eğer Amerika bu politikalara yönelirse ve Suriye'deki başarısızlığını örtbas etmek için bunlara yeltenirse korkarım ilişkiler çok çok daha kötüye gider Amerika'yla. Ama benim bir başka korkum daha var. Suriye'deki Amerikan politikaları neredeyse bir 3. Dünya Savaşı'nı çağrıştıracak dereceye geldi. Yani çünkü Rusya ile de orada. Yani Amerika Irak'ta başarılı değil, Suriye'de ise tümüyle başarısız. Şimdi bunları örtbas etmek için hırçınlaşmaya doğru gidiyor diye görüyorum ve bundan da endişe ediyorum şahsen.
Tam da bu noktadan isterseniz Suriye'ye geçelim hocam. Evet. Şimdi Suriye'de 3. Dünya Savaşı gibi oldukça hepimiz açısından tehlikeli, evet, bir yorum geldi sizden. Sağdaki duruma da baktığınızda Suriye'de tablo nedir? Şimdi iki büyük oyuncu var, Rusya ve Amerika. Bu iki büyük oyuncu çerçevesinde nasıl gelişiyor süreç?
Şimdi bu iki büyük oyuncuyu da dikkate alarak ve Türkiye'nin de yaptıklarına bakarsak 15 Temmuz'dan itibaren aslında bunu şey diye de ifade edebiliriz. Yani Türkiye'nin Rusya'yla yaşadığı krizi Ahmet Davutoğlu'nun tasfiye edilmesi ve Binali Yıldırım'ın başbakan olmasıyla birlikte sonlandırmaya yönelik girişimleri vardı. Şimdi o girişimler 15 Temmuz başarısız darbe teşebbüsünün ardından hızlandı. Şimdi burada şöyle bir şey var. Rusya ile aramızdaki sorunları büyük ölçüde halletmişe benziyoruz. En azından teorik olarak kağıt üzerinde. Ve artan bir oranda da Rusya ile işbirliğini devam ettireceğimiz görülüyor. Suriye konusunda ise Türkiye'nin Esad takıntısı hala tümüyle bitmiş değil. Fakat iyi bir gelişme şu, Türkiye'nin Esad takıntısı birinci öncelik olmaktan çıkmış durumda. Yani daha önce çünkü ne olursa olsun, kim olursa olsun, kaça mal olursa olsun Esad'a karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. ve biz Esad gitmeden bu işin peşini bırakmayacağız. Tek başımıza bile bu işi hallederiz havasındaydı Türkiye. Şimdiki hükümet bunu daha rasyonel bir yere getirmiş durumda. Bence esas yapılması gereken şey doğrudan Esad'la işbirliği kurulması şu anda. Türkiye'nin çıkarlarına olan şey bu. Çünkü mesela PYD'den rahatsızız. IŞİD'le mücadele edilmesini istiyoruz. Fakat IŞİD'in boşaltacağı yerlere PYD'nin gelmesini istemiyoruz. Aynı şeyi Suriye'de istemiyor. Demek ki yani ortak düşmana karşı en azından çok sevmeseniz bile, yani hükümet açısından söylüyorum, ben şahsen Türkiye ile Suriye arasında niye bütün bu sorunlar oldu anlayabilmiş değilim. Bu ideolojik ve mezhepçi bir yaklaşımla belirlenen dış politikanın çok büyük bir hatası olarak görüyorum. Dolayısıyla eğer normal Türkiye'nin çıkarları üzerine inşa edilen bir politika olsa zaten Esad'la baştan beri bozuşmaya gerek yoktu. Bugün de Rusya üzerinden, kısmen İran üzerinden Esad'la bir işbirliğini görüyorum ben. Her ne kadar Türkiye'nin Cerablus'da başlayan ve giderek derinleşen harekatına Suriye hükümeti bir takım protesto notaları verse de, protesto açıklamaları yapsa da bunların sınırlı kaldığını görüyorum. Mesela Suriye bunları bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıracak şekilde yapmıyor. En son Türk savaş uçaklarının PYD mevzilerini Suriye içinde vurmasının da bir milat olduğu kanaatindeyim. Bunun illegal olduğu yönündeki Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamasına rağmen ortada sanki adı konulmamış bir işbirliği olduğunu görüyorum. Ve bunun Türkiye'nin çıkarları açısından sağlıklı olduğunu gözlemliyorum. Ve bu şekilde devam edildiği takdirde mesela özellikle Halep'teki işbirliği projesi çok önemli. Çünkü El Nusra'ya karşı Türkiye ve Rusya işbirliği yapıyor. El Nusra'ya karşı zaten Suriye hükümet kuvvetleri savaşıyorlar. Dolayısıyla orada bir dolaylı işbirliğini açıkça görebiliyoruz Halep konusunda. Şimdi diğer alanlarda Türkiye'nin izlediği dış politikaya baktığımızda genel hatlarıyla Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünün Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu hükümetin daha iyi kavradığını görüyorum. 15 Temmuz'dan sonraki öncelikler çerçevesinde. Bir de hükümete yakın işte basının, entelektüel çevrenin, genel İslamcı çevrenin söylediklerine baktığınızda, yazdıklarına baktığınızda şunu söylüyorlar işte FETÖ zaten bütün onların tabiriyle ihanet örgütlerinin hepsinin başı. Yani bir tarafta PKK var, bir tarafta PYD var. Ama bunların hepsini birleştiren güç FETÖ'ydi demeye getiriyorlar. Bu çok yanlış da bir teşhis olmayabilir. Hani bunun ayrıntılarını bilmiyoruz. Hükümetin elinde ne bilgiler olduğuna sahip değiliz. Zaten Amerika ile Türkiye arasında bir de Fethullah Gülen'in iadesi sorunu olunca yani sorunlar yumağı da derinleşmiş durumda. Bugün mesela Amerika'ya gitme hazırlığı içinde olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ az öncesinden konuşmadan önce baktım. Amerika Birleşik Devletleri için Usame Bin Laden neydiyse bizim için de Fethullah Gülen odur diyor. Benzetme belki biraz sorunlu çünkü Usame Bin Laden'i Amerika yakalayıp Amerika'ya götürüp yargılamak yerine öldürmüştü. Biz Fethullah Gülen'i herhalde getirip yargılayacağızdır. Yani Amerikalılar gibi böyle vurduk kırdık bir politika acı sirke küpüne zarar misali kendine zarar verir. Bizim böyle bir şeyimiz inşallah olmayacaktır. Ama yani sonuçta şuraya geliyoruz ki Suriye konusunda açıkça Türkiye, Rusya, İran ve Suriye ile bir işbirliği var. En son Rus basınında yansıyan açıklamalarda da Türkiye'nin Rusya'nın oluşturduğu istihbarat havuzuna katıldığı bu konularda şey var. Bütün bunları söylerken ama bazı sorunlara da işaret etmek lazım Türk dış politikasında. Örneğin Türkiye'nin Irak merkezi hükümetiyle habire didişmesi, anlamsız bir şekilde kavga etmesinin Türkiye'nin çıkarlarına hizmet eden bir tarafı yok. Irak merkezi hükümetini Şii diye görüp, kuzeyde Barzani'nin devletleşmesine daha fazla katkı sağlamak Türkiye'nin çıkarlarına bir politika değildir.
Tam da bu noktada bir çelişki değil mi? Yani
hem de nasıl?
Kuzeyinde bir Kürt devleti istemiyoruz ama Irak'ın kuzeyindeki Kürt devletinin askerliği kendilerini eğitiyor.
Adeta şöyle bir durum. Yani biz Kürdistan'a karşı değiliz ama kardeşim Barzani kurarsa, daha doğrusu biz Kürdistan'a, PKK'nın kuracağı bir Kürdistan'a karşıyız ama Barzani kurarsa sorun yok. Zaten biz Diyarbakır'a getirmiştik. Onu büyük Kürt lider diye der gibi pazarlıyoruz. Bu temelde bir sorun ama Türkiye'nin bu hükümet zamanında izlediği bütün politikalar sorunlu. Yani bir tutarlılık yok politikaların bütününde. Bir tarafından bakıyorsunuz, söylenen laf Irak'ın toprak bütünlüğü diyorsunuz. Güzel. Irak'ın toprak bütünlüğü ise o zaman Barzani'ye gereğinden fazla destek veren bir politika anlamsız. Barzani'yi Sünni addedip o merkezdeki Irak hükümetini Şii farz edip ona karşı Barzani'ye destek vermek tam anlamsız bir politika.
Keza hocam, Suriye ile ilgili şöyle bir gerilim noktası da yok mu? Yani biz DAEŞ'in boşalttığı toprakları PYD doldurmasını istiyoruz ama ÖSO doldursun istiyoruz. Yani Suriye'deki merkezi rejimin, var olan rejime de bu noktada
o da ayrı bir çıkmaz tabii. O da ayrı.
Bir gerilim noktası.
Orada benim
sizce Rusya ile gelişen ve daha güvene dayalı olarak gelişini belirttiğiniz ilişkilerde Türkiye bu politikalarında daha da Rusya'ya mı yakınlaşacak? Nasıl görüyorsunuz bunu?
Ben kendi çıkarlarına yakınlaşacak diye görüyorum. Kendi çıkarları Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana. Şimdi kendi çıkarlarına yakınlaşacak bir Türkiye mutlaka aynı çıkarların takipçisi olan Rusya'ya da yakınlaşacak demektir. Şimdi bu da yerinde bir durum. Yani mesela en son açıklamalarda şunu görüyorum. Hani bunlar hükümet tarafından açıklanmış şeyler değil ama hükümete çok yakın gazetecilerin kulis bilgisi olarak aktardıklarına bakarsak, efendim Esad önceliğimiz değil. Yani evet, bu konudaki görüş ayrılığımız devam ediyor olabilir ama biz Suriye ile ilgili bir şey yapılması konusunda Rusya ile ya da Suriye ya da başka bir ülkeyle konuşurken bunu birinci öncelik yapmayacağız. Bizim için birinci öncelik işte mesela IŞİD'in yenilmesi ve PYD'nin yenilmesi. Bu yerinde bir şey. ÖSO konusunda da şöyle düşünüyorum ben. Yani orada biz şimdi bu harekatta ÖSO buraları yapıyor. Biz sadece işte tank desteği veriyoruz, top desteği veriyoruz gibi görünüyoruz ama bunun herhalde böyle olmadığını herkes biliyor. Orada Türkiye'nin harekatıyla buralar IŞİD'den boşaltılıyor. Ve ÖSO da neticede böyle Suriye'ye eklemlenmeyecek kadar devasa, güçlü, Suriye'yi tehdit edecek bir şeye benzemiyor. Çünkü oradan El-Nusra'yı da çıkardığınız zaman, ki Türkiye El-Nusra'ya verdiği desteği de çıkarmış durumda, geri kısmı Suriye'ye eklemlenebilir gibi görünüyor bence. Yani o yüzden orada evet bir saplantı var, bir yanlışlık var ama az önce dediğim gibi Türkiye'nin bütün politikalarında bunları görebiliyorsunuz. Ama üstesinden gelinebilir gibi görünüyor.
Hocam, Orta Doğu coğrafyasını ağırlıklı olarak konuştuk dış politikamız çerçevesinde, Türkiye dış politikası çerçevesinde. Bu noktada şöyle son olarak şunu soracağım size. Şimdi bir yandan da İran'la da ilişkilerimizi belli bir düzeyde iyi götürüyor görünüyor Türkiye. Ama bir de İsrail'le de bir normalleşme süreci denilen sürece girdi. Bu boyutuyla son olarak nasıl değerlendirirsiniz? Mesela İsrail'i oturtturabilecek miyiz dengeli bir noktaya politikada? İran kartını nasıl oynayacağız? Bu Türkiye'nin bu hatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bence bunların ikisi de çok kolaylıkla yapılabilecek şeyler. Mesela daha önceki hükümetler hem İran'la iyi ilişkileri sürdürmeyi hem de İsrail'le dost kalabilmeyi başarıyorlardı. Bunda bir sakınca, yani bunun biri öbürünün olmazsa olmazı diye düşünmüyorum. Dış politika böyle bir şeydir zaten. Mesela şimdiki hükümetin İsrail konusunda bir takım ideolojik çekinceleri olsa bile İsrail'le bozuşmanın doğru bir şey olmadığını kendileri de gördüler ki o politikadan geriye adımlar attılar. Örneğin İsrail'i kendinize düşman etmenize gerek yok. Az önce size bu 1964-65 yılında Türkiye bir politika değerlendirmesi yaptığında nasıl ki Sovyetler Birliği ile yakınlaşmayı kendisine hedef olarak benimsemişse orada bir başka şey yapmıştı. O da özellikle Demokrat Parti döneminde 1950'lerden sonra çok NATO'cu görünen Orta Doğu politikalarından geri adım atmış ve bazı prensipler belirlemişti. Bunlardan biri Arap devletlerinin iç işlerine, daha doğrusu Orta Doğu'da hiçbir ülkenin iç işlerine karışmamak, Arap ülkelerinin kendi aralarındaki kavgalarda taraf olmamak, çünkü birbirleriyle çok kavga ediyorlardı. Çok kolay kutuplaşıyorlardı. 3. Arap-İsrail mücadelesinde İsrail yanlısı görünmemek, İsrail'i bol bol eleştirmek, haksızlık yaptığı haksızlıklarda, fakat bütün bunları yaparken de İsrail'i kendimize düşman etmeden yapmayı başarmaktı. Yani bu, eğer bu politikaya ideolojik destek veren İslamcılar, AKP'nin yanlışlarına destek veren İslamcılar, bizim bu bölümlerde, 3. sınıflarda okuttuğumuz Türk dış politikası derslerinin ve onların kaynak eserlerini ayrıntılı okuyarak anlasalar, bu yanlışlara düşmezlerdi. Türkiye Orta Doğu'ya hiçbir zaman sırtını dönmemişti. Hepsiyle ilişkilerini gayet iyi götürüyordu. Hatta ben yanılmıyorsam, mesela şunu düşünün. Siz şimdi bir yandan İran, bir yandan İsrail dediniz. Ben size başka bir örnek vereyim. Özal zamanında Türkiye İran-Irak Savaşı'nda hem İran'a hem Irak'a muazzam mal satmayı, her ikisiyle de ticaretini olağanüstü artırmayı başarmış bir ülkeydi. Ve yanılmıyorsam Türkiye'nin Tahran'daki büyükelçiliği Irak'ın, Irak'taki büyükelçiliği de İran'ın ilişkilerini yürütmüştü her iki ülke adına. Yani başarı buradadır, marifet buradadır. Hiçbir zaman Türkiye Orta Doğu'ya sırtını dönmedi. Bu yanlış bir değerlendirmedir her zaman. Yok, Cumhuriyet kuruldu da Türkiye sırtını döndü, bilmem ne oldu. Bunlar safsatadır, bilgisizliktir. Cumhuriyet kurulduğunda Orta Doğu'da bağımsız bir tane devlet yoktu. Bizim komşularımız İngiltere ve Fransa'ydı. Bir bağımsız Müslüman devlet vardı. Çok zayıf bir durumda olan İran, öbürü de Afganistan'dı ve bunların ikisiyle de Atatürk olağanüstü derecede ilgilenmiş. Her ikisine de yardım edebilmek için adeta çırpınmış birisiydi. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Orta Doğu ülkelerinin bağımsız olmasını takiben, mütakiben ancak Orta Doğu ülkeleriyle birebir ilişkiler kuruldu. Bu da o dönemde Türkiye'nin aşırı derecede Batı kampına, özellikle NATO'ya girdikten sonra ihtiyaç duyması sebebiyle, Sovyet tehdidinden dolayı bir takım yanlışları beraberinde getirdi. Ama sonuçta yani bu ilişkiler belli bir olgunlaşma düzeyine 1964-65'te getirilmişti. O çizgide devam edilse, bunun içine biraz da böyle değişik unsurlar yerleştirilebilse çok daha iyi olunurdu. Ama özellikle bu Davutoğlu'nun belirlediği ideolojik dış politika Türk dış politikasına çok zarar verdi. Yani özetle, İran'da olur, İsrail'de olur, hiçbir sorun yok. Doğrusu da budur zaten.
Özetle hocam, sizin ifadenizle söylememiz gerekirse, Türkiye'nin dış politikasının Türkiye çıkarlarına odaklı olması mıdır gelecek beklentiniz?
Tabii. Ve bu çerçeveden baktığımız zaman da Rusya ile ilişkilerin derinleşeceğini, Türkiye'nin artan bir oranda Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünde ısrar edeceğini, İran'la ilişkilerini genişletmesi, daha da derinleştireceğini düşünüyorum. Irak merkezi hükümetiyle yürütülen politikanın anlamsız olduğunu görüyorum. Ama bunlar yapılırken ne Suudileri küstürmeye, ne Katar'ı karşımıza almaya, ne İsrail'i dışlamaya gerek var. Bunları yaparken Amerika'ya da karşı olmaya gerek yok. Yani efendim, biz Ruslarla yakınlaşıyoruz. O arada eksen kayması oldu. Demek ki Amerika'yı karşımıza alacağız. Hiç böyle bir şey yok. Amerika ile ilişkilerimiz olması gereken alana inecek. Örneğin Amerikan Başkan Yardımcısı bize gelip de Kıbrıs konusunda niye denildi, sana ne demek lazım? Açıkça, yani artık bu noktaya geldi bu konu. Sana ne? Ermeni meselesiyle ilgili bir şey denildiğinde sana ne kardeşim demek lazım. Çünkü bıktırdı artık. Anlatabildim mi? Ha, ya bunları Amerika kabul edecek bu şekilde ilişkileri ve gayet mükemmel yeni bir ilişkiler sistematiği kurulur. İkili ilişkiler. Bunun içinde müttefiklik de devam eder. Ya da Türkiye NATO'dan çıkmadan Amerika'ya NATO'yu işlevsiz hale getirir giderek. Ne olur? NATO'dan da çıkmaz ama NATO'dan hiçbir karar çıkmasını engeller.
Biz bu değerlendirmeleriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.